Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Şu anda radyonuzun frekansı TGRT FM. Ve bizler size İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Dinleyiciler, 1920'li yılların Kıbrıs'ına dönüyoruz. Maynard Williams adında bir İngiliz yazarı Kıbrıs'ı ziyaret etmiş ve intibalarını kaleme almış. 1925-26 yıllarında geçen bu Kıbrıs seyahati bize enteresan geldi. Bunu sizinle paylaşmak istedik. İsterseniz 20'li yıllara dönelim. Ve bir İngiliz yazarı olan Maynard Williams'ın Kıbrıs hatıralarını hep beraber dinleyelim. Akdeniz'in kızgın güneşi tepeye erişmiş. Etrafa sıcak ışınlarını saçıyordu. Kıbrıs'ın Magosa şehrinde çarşının az ilerisindeki Ayasofya Camii'nden bir ses yükseldi. Dalga dalga yayıldı. Öğle ezanı okunuyordu. Aslında 1571 yılında Türklerin Kıbrıs'ı almasından sonra burası ufak bir değişikliğe uğramış. Yanına bir minare yapılarak cami haline konulmuştu. Daha sonraki yıllarda hafif depremler binayı yıpratmıştı ama zamanla yer yer onarılarak bugünkü haline getirilmişti. Kıbrıs'a çok sıcak bir günde ayak bastığım zaman burada yaşayanların nasıl olup da rahat nefes alabildiklerine şaşmıştım. Öylesine ağır bir hava vardı ki değil terlememek nefes bile alamıyordu insan. Ertesi gün hemen fotoğraf makinemi hazırladım. Tam otelden çıkıyordum ki arkadaşım Kıbrıs'ta resim çekmek için ne bulacağını sanıyorsun diye sordu. Önce hak verir gibi oldum. Larnaka limanından Lefkoşa'ya gelinceye kadar yol boyunca çorak, kalkerli arazi görmüştüm sadece. Ara sıra da tepelerin eteklerinde yarı yıkılmış binalara rastlamıştım. Ama sonra arkadaşımın ne kadar yanıldığını anladım. Kıbrıs, çeşitli medeniyetleri içinde barındıran, birçok medeniyetlerin de teşekkülüne sahne teşkil eden bir yerdi. Sık sık kale kalıntıları görülüyordu. Bu kaleler arasında öylesine geniş şöhrete erişmiş olanlar vardı ki, bunlardan birini Shakespeare'in bir piyesi dolayısıyla bütün edebiyat severler tanırlar. Magosa'nın az ilerisinde sahilde bir sıra kale duvarı yükselir. Bu, Otello piyesindeki siyahi Mur'un yersiz bir şüpheye kapılarak karısı Desdemona'yı öldürdüğü yerdir. Magosa, bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nun idaresi altındaydı. Birçok kilise ve manastır harabesi gördük orada. Bazıları yıkılmıştı, bazılarında dam da yoktu. Sadece dört duvar kalmıştı. Duvarlarda Bizans zamanında yapılmış renkli freskler gördüm. Şehrin çevresinde kalın surlar var. Surun ana kapısını bir geniş cadde limana bağlıyor. Romalılar devrinde şehirde yaşayan Latinlerle Yunanlıları büyük bir duvar ayırırmış. Bugün bu duvar yok. Zaten şehrin ekseriyeti Türkler. Magosa'nın 10 kilometre kuzeyinde Salamis denen bir yer var. Aziz, Paulus ve Barnabas buraya ayak bastıkları zaman, Paulus ve Barnabas, Hazreti İsa'nın havarilerinden olduğu rivayet edilen iki zattır değerli dinleyiciler. Buraya ayak bastıkları zaman, Salamis, Roma İmparatorluğu'nun baş şehirlerinden, önde gelen şehirlerinden biriymiş. Sonra zamanla Romalıların buradaki tesiri kaybolmuş. Salamis'in azıcık kuzeyinde Kantara Kalesi var. Kalenin bir diğer adı da Yüz Odalı Kale imiş. Kıbrıs'ın en sıcak yerlerinden biri burası. Magosa ve Salamis'te iki haftaya yakın kaldım. Gökyüzünde bir tek buluta bile rastlamadım. Bazen saatlerce Salamis'teki Bizans'tan kalma surların üstüne oturur, gözümü masmavi göğe diker de bir bulutun beyazlığını arardım. Magosa'da çarşıyı gezerken bir şey dikkatimi çekti. Gerek çarşı, gerekse şehrin diğer semtlerindeki binalar küçük ama temizdi. Hepsi de kar girdi. Adanın bazı bölgelerinde kerpiç evlere rastladım. Magosalı kadınlar ekseriyetle ince ipekliden bir elbise giyiyor, üstüne de saman rengi bir şal alıyorlar. Ayrıca başörtüsü de kullanıyorlar. Çoğunun saçları uzun, yürüyüşleri ahenkli. Adanın kuzeydoğusundaki burundan geçerken yemyeşil ovada harap barakalar gördük. Her taraf toz içindeydi. Ağaçların rengi bile hafiften bozlaşmıştı. Bir yerli bu gördüğümüz harap barakaların çok eskiden kalma korsan yuvaları olduğunu söyledi. Bu bölgenin en çok revaç bulan işi küçük el sanatları. Kadınların çoğu el tezgahlarında dokunan ince kumaşlar yapmakta oldukça usta. Erkekler de toprak çanak ve testi yapıyor. Testileri bir yığın halinde bahçenin ortasına koyuyorlar. Kızgın güneş onları çabucak kurutuyor. Bende çalışkan intibaını bıraktılar. Kadınlarını pek çalıştırmıyorlar. Yahut kadınlar daha hafif işler yapıyor. Yunanların güzellik mabudesi Venüs'e yakın benzerlikte kızlara rastladık. Açık havada ve güneş altında çalışmalarına rağmen güzellikleri hiç bozulmamıştı. Çarşıyı gezerken pazarın daha çok şark tesirinde kaldığı görülüyordu. Büyük kemerli binaların altında satıcılar mallarını teşhir ediyorlardı. Portakal çok bol burada. Dükkanların aralarında da masalar ve sandalyeler konulmuş. Çarşıya gelen alıcılar kadar satıcılar da yorgunluklarını burada gideriyorlar. Satıcıların bir kısmı da gezici esnaf. Evlerinde yaptıkları çörek ve ekmekleri uzun bir tahtanın üstüne koyuyorlar ve sokakta öyle dolaşarak satıyorlar. Murat adındaki mihmandarım beni Magosa'da gezdirirken şunları söylüyordu. Burası Kıbrıs'ın hemen hemen en çalışkan bölgesidir. Zaten iklimi de diğer bölgelerle mukayese edilirse daha mutedil. Bizim kadınlarımız öyle fazla ağır işlerde çalışmazlar. Portakal bu bölgede bol yetişen bir meyvedir. Evet, böyle diyordu Murat adındaki mihmandarım. Makrosa'dan ayrılırken son olarak Aslanlı Kapı'yı ziyaret ettik. Burası San Mark Kalesi'nin girişindedir veya San Marco Kalesi'nin girişindedir. Venediklilerin işgali sırasında şehri düşmandan korumak için yapılmış. Deniz kıyısındaki büyük kapının üstünde de renkli mermerden büyüyecek bir aslan heykeli var. Bu da o devirlerdeki Adria Denizi sahillerinde hüküm süren bir ufak cumhuriyetin sembolüymüş. Kale bugün bile eski şeklini muhafaza ediyor. Girne Sıra Dağları adanın oldukça yüksek yerini teşkil ediyor. Bu Sıra Dağları denize karşı olan yanında bir kale var. Bu Favento Kalesi. Bugün pek kaleye benzer hali yok ama zamanında o bölgenin en büyük kalelerinden biriymiş. 1683 yılında Hollandalı Van Bruin Kıbrıs'ı ziyaret ettiği zaman bu kaleye de gelmiş. Kalenin çok sarp bir sırtın eteğinde olması Hollandalı seyyahı öylesine cezbetmiş ki sonradan memleketine dönüşünde bir kitap yazarak uzun uzun bu kaleden bahsetmiştir. Bir grup halinde bu Favento Kalesi'ne çıkarken yıkık duvarlara bazen tırmanmak zorunda kaldık. Kale deniz seviyesinden aşağı yukarı 300 metre yukarıda. Ertesi gün civardaki bir kasabaya gittiğimizde kaleyi ziyaretten döndüğümüzü söyledik. Hangi kale diye sordular. Bu Favento Kalesi deyince hayretle yüzümüze baktılar. Kasabaya yakın olmasına rağmen bu kaleyi şimdiye kadar duymamışlar bile.
Sana ey kahraman Kıbrıs'ım, geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Müjdeler olsun sana ey kahraman Kıbrıs'ım, geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Kahraman mücahitler uğrunda can verdiler, kahraman mücahitler uğrunda can verdiler. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Mehmetçiktir tek dostum, ana vatanın senin Türkiye. Türkiye'dir ey Kıbrıs. Rumlara aman vermez, Mehmetçik'tir tek dostum. Ana vatanın senin, Türkiye'dir ey Kıbrıs. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs.
Girne'ye geldikten sonra civardaki kaleleri görmek istedik. Girne Limanı tıpkı bir at nalına benziyor. Limanın az ilerisinde bir altın külçesi gibi Girne Kalesi yükseliyor. Akdeniz'in koyu maviliği ile çıplak gri tepelerin arasında sıkışıp kalmış. Şehrin evleri çoğunlukla açık renkte. Hele güneş doğarken kalenin rengi büsbütün sararıyor. Az ileride manastır var. Yeşil zeytin ağaçları arasındaki bembeyaz taş bina ta uzaktan seçiliyor. Kalenin oldukça eski bir tarihi var. Bir zamanlar burada Finikeliler kale yaptırmış. Sonraları düşman saldırıları neticesinde kale yıkılmış, yeniden tamir edilmiş. Bella Pez şehrin en canlı, en eşeli yeri. Burada bir de manastır var. George Jeffrey adında bir tarihçi bu manastır için şöyle söylemişti. Bella Pais veya Bella Pez şüphesiz ki gerek tarihi abideler gerekse fevkalade hadiselerin cereyan ettiği bir yer olarak bu havalinin en alaka çekici yerlerinden biri. Girne'nin batısındaki Lambusa kasabasının da hazine bakımından oldukça geniş bir ünü var. Bir zamanlar Akdeniz'in korsanları yağmaladıkları hazineleri burada saklarlarmış. Bu definelerin bir kısmı toprağa gömülü. Bir kısmı da denizde bulunuyor. Zaten sadece burada değil, hemen hemen bütün Kıbrıs'ta müthiş bir hazine avcılığı var. Bazen tarihi değeri yüksek şeyler bulunuyormuş, bazen de o civarda yaşayanlar altın gibi kıymetli madenleri toprağa gömerlermiş, bulunanlar da bunlarmış. Kıbrıs'ta defineler için şöyle bir kaide var. Definenin üçte biri bulanın. Üçte biri definenin çıktığı toprak sahibinin ve üçte biri de hükümetin oluyor. Sık sık Finikelilere, Romalılara ait tarihi antikalar çıkarmışlar. Yalnız konuştuğum bir yerli bu antikaların dışarı kaçırıldığından şikayet etti. Hükümet bunlara az para veriyormuş. İşte bu yüzden de eşyaları bulanlar onları yurt dışına kaçırarak oralarda satmayı tercih ediyorlarmış. Lampusa kasabasını gezerken bir mabede rastladık. İsmi Akiro Pietos. Bir aziz yatıyormuş burada. Hatta rivayet olunduğuna göre bu mabet cennette yapılmış da hazır bir halde gökten düşmüş. Lambuso'nun çevresi yeşillikler içinde. Her tarafta bol bol portakal ağacı var. Zaten bu çevrenin geçimi de portakal ticaretindenmiş. portakalları toplama ve sandıklama oldukça iptidai. Daha çok toplayıp bir yere yığıyorlar. Sonra da limana gelen ufak teknelere küfelerle dolduruyorlar. Bir zaman önce bir Amerikan firması burada bir şube açmış. Portakalları sandıklayıp Amerika'ya sevk ediyor. Bölgenin ikinci bir zenginliği de bakır madenleri. Her hafta en az bir gemi ham bakır cevheriyle dolu olarak kalkarmış. Limassol belki de Kıbrıs'ın en modern limanı. Limassol'ün biraz kuzeyinde zengin amyant madenleri var. Roma İmparatorluğu zamanında burası krematoryummuş, yani zenginler ölülerini bu maden ocaklarında yakarmış. Limassol en modern bir liman ama tarihi de oldukça eski. 12. asırda Mısır'dan ve Filistin'den gelen gemiler buraya uğrardı. Şehrin hemen yanında bir kale gördüm. Kalenin görünüşü pek 12. asırda yapıldığı intibanı vermiyordu. Yalnız kilise 12. asırdan da evvel yapılmış. Hatta İngiltere kralı aslan yürekli Richard, Haçlı seferinde Navar prensesi olan Prenses Berengaria ile bu kilisede evlenmiş. Limassol bana ufak bir Amerikan kasabası gibi geldi. Sokaklar temiz, binalar da taştan yapılmış. Geceleri minareler ışıklandırılıyor. Kasabaya dar bir yoldan giriyorsunuz. Gökyüzü koyu mavi her zaman. Yol bir ara geniş bir kemerin altından geçiyor. Taş kemerin hemen ilerisinde bir pencere var. Burada daima bir mum yanıyor. Sağ tarafta da büyükçe bir gazino var. Akşamüstü oradan geçerken bir ara durup kemerin resmini çekmek istedim. Tam makinemi ayarlamış resmi çekiyordum ki bir Türk bana yaklaştı. Eliyle gazinoyu göstererek işaret etti. Beni davet ettiğini anladım ama işim olduğunu söyleyerek girmek istemedim. Ne fayda? Türkler çok misafirperver. Bir şey ikram etmek istiyorlar. Gazinoya girip bir Türk kahvesi içtik. O gün istediğim resmi çekemedim ama iyi bir dost kazandım. Limassol'ün kendisine has bir manzarası var. Öteki Kıbrıs kasabalarından oldukça farklı. Daha kozmopolit, daha medeni. Kasabadan batıya doğru girerseniz eski Afrodit'in bir mabedini görürsünüz. Hemen yanı başında da yeni bir mabet daha var. Buraları gezerken gözümüze bazı harabeler ilişti, sorduk. Romalıların hakimiyetinden kalma mabet ve binalar olduğunu söylediler. Kurium hazinesi adlı tepeye çıktık. Yamacın az ilerisindeki düzlükte bir zaman savaşlar olmuş. Hatta bir Apollo mabedi var ki tam deniz kıyısında dik kayaların üstünde yükseliyor. Efsaneye göre mabetteki mukaddes taşa dokunanlar kendilerini kayaların dibinde buluyorlarmış. Hemen kuzeyindeki Kuklia ise Limassol'e pek benzemiyor. Kasabanın çevresinde büyük kalın duvarlar var. Eskiden düşman tecavüzlerinden, taarruzlarından kasabayı korumak için yapılmış. Burada ekseriyetle gotik tarzı mimari görülüyor. Yıkık duvarlarda da o devirde yapılan gotik resimlere rastladık. Kıbrıs'ın çok meşhur iki şeyinden biri saten ipekli ve iğne işleridir. Kadınlar çok çalışkan burada. Yaptıkları el işlerini pazarda satıyorlar. Buna rağmen kasabanın fakir bir görünüşü var. Yolları dar ve toprak, evler de pek iyi değil. Larnaka yemyeşil bir yer. Kasabanın camii yeşillikler arasında bembeyaz yükseliyor. Caminin az ilerisinde bir taş yığını var ki arkeolog bir arkadaşım buranın tarih öncesi bir yapı olduğunu söyledi. Bu taş yığını sanki havada durur gibiydi. 70 tonluk taş yığınının nasıl olup da böyle durduğunu bizi gezdiren hocaya sordum. Garip garip yüzüme baktı. Sonra da dünya nasıl duruyorsa bu da öyle duruyor dedi. Kıbrıs'ın baş şehri Lefkoşa. Lefkoşa kalın surlarla çevrili bir şehir. Yolları dar ama taş ve temiz. Evler de birbirine benziyor. Önleri geniş balkonlu. Lefkoşa'ya geldiğimizin ertesi günü müzeye gittik. Birçok tarihi eserler var burada teşhir edilen. Çoğu kazılar neticesinde bulunmuş. Fenikelilerden, Romalılardan kalma birçok kaplar, seramik eşya gördük. Hele içlerinde başı kopmuş altın bir heykel vardı. Eski Mısır firavunlarından Tutankamon'un Kıbrıs'ı idaresi altına aldığı devirlere aitti. Caminin önünden geçerken Türkler namaza hazırlanıyorlardı. Resimlerini çekmek istedim, hiç engel olmadılar. Beyaz mermer bir şadırvan vardı caminin avlusunda. Orada abdest alıyorlardı. Sonra biz de ayakkabılarımızı çıkararak camiye girdik. Bir zamanlar Romalı Antonius'un Kleopatra'ya hediye ettiği, Haçlı seferleri sırasında İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'ın bir müddet orada kaldığı, sonra da Türklerin kanlı muharebeler neticesinde fethettiği Kıbrıs'tan ayrılırken içimizde bambaşka hisler vardı. Yeşillikler arasında süt beyaz taştan yapılmış minarelerden yükselen ezan seslerini hala duyar gibiydik.
Söyleyin benim halimi.
dinleyiciler, bu hafta sizlerle beraber 1920'li yıllara ve 1920'li yılların Kıbrıs'ına döndük. İngiliz seyyah Maynard Williams'ın 1920'li yıllarda Kıbrıs'a yaptığı seyahatte tutmuş olduğu hatıra notlarını sizlerle paylaşmak istedik. Ve bu hafta da Hatıralar programını burada bitiriyoruz. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.